Değerli Erkam Radyo dinleyicileri, Bir Düşünce Günlüğü programıyla karşınızdayız. Ben Deniz Alican, her zaman olduğu gibi stüdyo konuğumuz Profesör Doktor Ergün Yıldırım hocamızla birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk, sağ olun.
Değerli dostlar, bugün iki konuyu müzakere edeceğiz Ergün hocamla birlikte. Bunlardan birisi medrese konusu. Medrese konusu nereden çıktı derseniz, bu yoğun gündemin arasına 7-8 Aralık'ta Diyarbakır'da Mardin, Artuklu Üniversitesi, Dicle Üniversitesi ortak bir sempozyum düzenlediler. Diyarbakır'da gerçekleşti bu sempozyum. Akademi medrese buluşmasıydı bu sempozyumun ana teması. Medresenin geleceği değil mi hocam? Medresenin geleceği
evet,
konuşuldu.
Evet, bu medreseyle ilgili düzenli bir sempozyum başlattılar.
Bu ikincisi.
İkincisi yapıldı.
Evet.
Akademi medrese buluşmaları, ikincisinin ana teması da medreselerin geleceği adını taşıyor.
Hocam biz son anda haberdar olduk. Evet. Bizim ekipten ben de bir arkadaşı buraya göndermek istedim ama bilet bulamadık. Evet. Buna benzer işler yapıyoruz. Tabii İlahiyat Fakültesindeki öğrencilere ek tamamlayıcı dersler yapıyoruz ama siz de belirtiyorsunuz yazınızda Bağdat medreselerinden Diyarbakır medreselerine. Bu hüviyetiyle belki hani adını değiştirebiliriz.
Evet.
Ama bunu korumak gerekiyor. Bu hüviyetini korumak gerekiyor. Hocam siz 18 Aralık'ta bununla ilgili bir yazı yazdınız. Bağdat medreselerinden Diyarbakır medreselerine diye. Medreseler gerçekten klasik İslam eğitim kurumları, çok önemli bir hüviyeti var. Siz de belirtiyorsunuz, buradan bizzat alimler yetişiyor. O medresenin hocaları, dersi ağamlar yetişiyor. İşte müderrisler yetişiyor, kadılar yetişiyor. Hekimler yetişiyor hocam.
İlk barış elçileri
bizim
yetişiyor.
Bizim Kayseri'de biliyorsunuz Gevher Nesibe Tıp Medresesi ve Şifahanesi var. Selçuklu Medresesi orası. Birçok, evet, arifler yetişiyor.
Arifler.
Ben şeyle başlamak isterim hocam. Şu an tabii biz medrese geleneğini doğuda biliyoruz. İşte Siirt'te var, Tillo'da var. Van'da bazı medreselerin olduğunu biliyorum. Diyarbakır'da var.
Diyarbakır'da var.
Mardin'de var.
Mardin,
Urfa'da
Urfa
var.
Şırnak, Hakkari.
Evet.
Elazığ, Palu.
Evet, Elazığ'da var. Bir benzerleri Anadolu'nun farklı şehirlerinde de, batıdaki şehirlerde de devam ettiğini biliyorum ama gelenek olarak devam ediyor.
Gelenek.
Yani müfredatı taklit ediliyor. Osmanlı medreselerinin müfredatı taklit ediliyor ama burada müesses nizam olarak adı medrese olan, hatta mimari olarak bile o klasik medreselere benzeyen yapıların olduğunu biliyoruz. Şu an ne fonksiyon icra ediyor hocam medreseler? Ben böyle bir soruyla başlamak isterim.
Şimdi medrese, ders yapılan yer demek Arapça, biliyorsunuz. Müslümanlar önce bunu kendi evlerinde gönüllü olarak yapıyorlar. Sonra camilerde yine gönüllü olarak yapıyorlar. Mesela büyük imamımız, İmam-ı Azam, camide halkalar oluşturarak öğrenciler yetiştiriyor. Yoksa böyle formel, efendim binası belli olan, müfredatı kesinleşmiş olan bir medrese eğitimi sunmuyor.
Evet.
Bu Müslüman toplumda Nizamiye medreseleriyle bir kurumsallığa dönüşüyor. İmam-ı Gazali de biliyoruz orada en üst düzeyde görevde bulunmuş, dersler vermiş, idarecilik yapmış, çok önemli şahsiyetlerden birisi. Nizamiye medresesi daha sonra bütün İslam coğrafyalarında bir model işlevini görmüş. Klasik dini ilimler okutuluyor bunlarda. İnsanların burada talebe isteyen, tercih eden gidip hocadan ders alıyor. Ders hocadan alınıyor. Hoca esastır burada. Ondan sonra mesela hala Güneydoğu Anadolu'da diyelim Bitlis'te bir hocadan ders alıyor. Diyor ki sen benden ders aldın, bundan sonraki şu dersi de git efendim işte Urfa'daki şu hocadan al diyor.
Bir icazet veriyor.
Evet, böyle bir şey var. Sistem var.
Evet.
Not yok. Kalma yok ondan sonra. Dolayısıyla sınıftan daha çok dersi geçip geçmeme. Derste
o kitabı bitirme.
Evet, o kitabı bitirme olarak kabul ediliyor. Dolayısıyla modern eğitimden çok ciddi farklılıklar taşıyor. Bir de medresedeki hocalar tabii bu daha toplumla iç içe olan devlete kamu görevlileri, kadı gibi efendim müderris gibi kamu görevlileri yetiştiren Osmanlı'da diyelim Süleymaniye medreseleri veya diğer medreselerde olduğu
Sahn-ı
gibi.
Seman medreseleri.
Sahn-ı Seman bunlar daha profesyonel. Ama bizim bugün hala Güneydoğu Anadolu'da devam eden bu medreseler halk arasında önemli sosyolojik fonksiyonları da yerine getiren konumlara sahip.
Evet.
Mesela bunlar son yıllara kadar hala bu kısmen devam ediyor. İnsanların kan davalarını, evlilik durumlarını, miras durumlarını ve diğer birçok durumlarını şer-i şerife göre çözmüşler. Bakın 1925 yılında diyelim ki tekkeler kaldırıldı, medreseler lağvedildi, şer-i şerif kaldırıldı. Evkaf-ı şeria vekaletiydi. Ama medreselerde bu halk düzeyinde devam etmiş.
Evet.
Ders vermeye devam etmişler, öğrenci yetiştirmeye devam etmişler. İnsanlar şeriata gidelim demişler ve bunlar yardımcı olmuşlar. Bunu yaparken de bir para beklentisi içinde olmamışlar. Çok ciddi fedakarlıklarda bulunmuşlar. Toplum bunlara yardım etmiş, medresesine efendim destek vermiş. Öte yandan da çok ciddi rejimin baskılarıyla karşı karşıya kalmışlar. Yani medrese yasak. Bırak medrese, Arapça kitap okumak, metin okumak bile yasak.
Türk, Arapça ezan okumak yasak.
Arapça ezan okumak bile yasak. Bütün bu şartlara rağmen bunlar varlığını sürdürmüş.
Evet.
Dolayısıyla bir şeyi bir emirle kapatmakla bir şey kapanmıyor.
Evet.
Bundan ders çıkarmamız lazım. Ve Türkiye aslında din eğitimini sivil düzeyde, kısmen merdiven altında, çok zor şartlarda sürdürmüş bu medreseler aracılığıyla. Ve Türkiye'de işte müftü, vaiz gibi önemli dini otoritelerin büyük bir kısmı bu medreselerden dersler almış.
Evet.
Oradan gelenler var. Ve Türkiye'yi de din eğitimi konusunda beslemiş uzun süre.
Ve daha itibarlılar hocam.
Onlar değil mi? Daha
tabii,
itibarlılar.
Yani daha itibarlılar.
Daha saygınlar.
Tabii Arapçaya vukufiyetlerinin daha iyi olduğu varsayılıyor.
Evet.
O var. Klasik fıkıh kitaplarını, tefsir, hadis kitaplarını Arapça evet. okudukları varsayılıyor.
Evet.
Daha saygınlar.
Daha saygınlar. Tabii saygınlıklarının o bilgi kadar bence toplumla kurdukları
tabii.
ilişki biçimi açısından
tabii.
da önemli.
Evet.
Biz şimdi hocayız, üniversitede dersimize gireriz. Çıkıp evimize döneriz. Ondan sonra bunu da para karşılığında yapıyoruz. Bize maaş veriliyor. Başka bir yerde de bir şeye çağrıldığımız zaman telif ücretimiz nedir diyoruz vesaire. Değil mi? Şimdi ilahiyatçılar da öyle. Yani ilahiyat fakültesinde görev yapan profesör arkadaşlarımız da din anlatıyorlar. Maaşlarını alıyorlar. Yine televizyonlarda programlar yaptıkları zaman paralarını alıyorlar. Fakat medrese hocalar öyle değil. Yani onlar Allah için bu işleri yapıyorlar. Ondan sonra insanlara bu çeşitli meselelerini çözerken bir para da almıyorlar. Bir medreseden icazetname aldığı zaman kendi evinde birçok öğrenci okutabiliyor.
Okutabiliyor. Yani böyle, bu aynı zamanda bir irşat tebliğ faaliyeti.
İrşat faaliyeti, gönüllü tebliğ faaliyeti.
Yani sadece bir tahsil, tedrisat yok ya. Yani.
Değil. Yani benim çok yakından tanıdığım Elazığ Palu'dan böyle bir Muhammed Acar, Allah rahmet etsin. Biz maalesef nasip alamadık ondan. Bütün hayatını böyle gitti şehrin kenarında. Sonra Elazığ'a geldi. Şehrin kenarında bir arsa aldı. Ucuz. Üzerine tek katlı ev, bahçe yaptı. Güzel. Sonra orada öğrencileri yetiştirmeye devam etti. Öğrenci zaten özellikle İslami ilimleri tahsil etmek isteyen de gelip buluyor yani. Onlar da
evet.
güzel insanlar. Talebe hakikaten. Ve hoca kendisi gidiyor, babasıyla konuşuyor. Sonra Muhammed Acar kendisi işte gider, bu çocukların bir kısmının elbisesi yok, onlara elbise alır. Normal hayatında da onlara yardımcı olmaya çalışır. Yani gerçek bir seyda, gerçek bir alim, ilmiyle amel eden
insanı. Yani ne kadar etki alanı geniş değil
evet,
mi hocam?
Çok geniş yani.
Yani bir, hocam lütfen yanlış
estağfurullah,
anlamayın.
Estağfurullah.
Belki donanım, bilgi, dünyayı tanıma açısından bir akademisyen daha donanımlı olabilir
doğru,
ama
doğru.
bir etkisi olmuyor değil mi bu kadar
evet,
hocam?
Kesinlikle.
İnsanlar
hani yani o, bizim böyle bir evet. etkimiz yok toplumda. Onlar birebir toplumla ilişkili.
Evet,
onların
yani
sorunlarına el atıyorlar.
Önder aynı zamanda yani.
Önder, kanat önderi haline geliyorlar. Toplumda saygıları oluyor.
Evet.
Bu insanlar mesela işte MEDAV, oradaki mellelerin oluşturduğu bir dernek. O derneğin de öncülüğüyle yapıldı bu.
Evet.
Tayyip Elçi, babası mesela yine Molla, orada büyük bir
külliye
yapmışlar Diyarbakır'da. Bu külliyede hem öğrenciler kalıyor yurt olarak hem
Tayyip
de...
Tayyip Bey galiba bir birliğin de başı İslam Alimleri Birliği, yanlış hatırlamıyorsam.
Evet. Oranın da başına yer alan çok değerli bir insan. Bu insanlar tabii şimdi Kur'an kursu adıyla bu faaliyetlerini yürütüyorlar. Ama muhteva olarak İslami ilimler o medrese müfredatıyla varlığını sürdürüyor, devam ettiriyor. Bunlar çok otantik. Dolayısıyla sırf bu otantikliğinin devam etmesi için bile Türkiye'nin buna destek çıkması, buna yardım etmesi gerekiyor. Alternatif bir dini eğitim programı. Türkiye'nin işte efendim hep Gazali ile övünüyoruz, Nizamül Mülk ile övünüyoruz. Onların mirasının bir yönüyle son halleri bunlar. Bunları aslında Türkiye'nin yenilenme bozulmasını değil de yenilenmesini sağlayabilse,
evet,
bunlara yardımcı olabilse altyapı konusunda, diğer konularda sadece Türkiye değil bölge üzerinde de ciddi etkileri olur. Yani Irak olsun, Suriye olsun, Ürdün olsun. Çünkü bu seydaların bir kısmının bu bölgeyle de bir etkileşimi var. Tasavvuf üzerinde etkileşimi var, öğrenci yetiştirme üzerinde etkisi var. Oradaki medreselerle birbirini tanıma öteden beri açısından bir etkileşimi var. Mesela Haznevilik dediğimiz bugün Suriye'de etkili olan bir tasavvufi kol Türkiye'de de var. Haznevi, Ahmet Haznevi bu Türkiye'nin Güneydoğu Anadolu bölgesindeki medreselerinden eğitim almış, yetişmiş. Ondan sonra Suriye bölgesine gitmiş. Kürtlerin yoğun olduğu yerlerde çalışmalarını sürdürmüş. Şimdi orada o çalışmalar olmadığı zaman PYD geliyor, PKK geliyor. Onlar o çalışmaları yürütüyorlar. O insanları bambaşka bir dünyaya doğru sürüklüyorlar.
Marksist sol jargonla tabii, yetişiyor oradaki
onlar yetişmeye
gençler.
Başlıyor. Bundan dolayı bu medreselerin aslında varlığı Türkiye'nin bölgesel gelişimi, bölgesel yeni atılımları açısından
milli birlik, bütünlük açısından da önemli.
Çok önemli, çok değerli. Bu açıdan bakmak gerekiyor. Medreselerin tarih içinde oynadığı fonksiyonları biliyoruz. Tarih içinde medreseler sadece bozulmadı. Efendim okullar da bozuldu tarih içinde. İktisadi yapımız da bozuldu. Ordu da bozuldu. Diğer kurumlar da bozuldu. O nedenle Osmanlı hepsini nasıl yenilemeye çalıştıysa medreseleri de yenilemeye çalıştı aslında. Tasavvufta da ıslahat çalışmaları var. Bu ıslahat faaliyetleri her zaman İslam toplumunda devam etmeli aslında. Tarih içinde devam etmiş çünkü. Bundan dolayı medreselerin de bugün yeniden ıslahatı gündeme geliyor. Medreseler işte bugünkü çağdaş dünyayı da tanıyarak, algılayarak kendisini geliştirip nasıl sürdürebilir?
Evet.
Bunun üzerinde konuşuluyor.
Evet.
Medreselerin geleceği derken. Mesela işte Endonezya'da binlerce medrese var ve bu medreseler devlet nazarında yeniden tescillendi, onay aldı. Bunların adı medrese değil tabii. Veya yine Hindistan bölgesindeki Müslümanların işte Darul Funun veya işte Darul İslam bilmem ne diye fazla farklı terkiplerle İslami ilimleri medrese geleneğiyle sürdüren yapılar olarak varlıklarını sürdürüyorlar. Türkiye'de tek parti döneminde büyük trajediler yaşadık ama oraya da takılmanın anlamı yok. Bu isimlerin illa medrese olması da gerekmiyor. Ama o medrese ruhunu yani hoca İslami ilimleri Allah için bir görev telakki ederek öğretmesi,
evet,
çevresindeki, mahallesindeki, köyündeki, içinde yaşadığı topluluktaki meselelerle de etkileşim içinde olan, bir yönüyle ilmi uygulayan,
evet,
değil mi?
Bir de hocam şey,
kişi bu, olarak varlığını tekrar sürdürebilir.
Siz de belirtiyorsunuz. Yani bir devletin bu işe bir destek vermesi açısından belki bir akreditasyon gerçekleşebilir. Hani buralarda bir takım, evet, o sivil yapısını da bozmadan o akreditasyon nasıl sağlanabilir? Bir diploma denkliği ya da buralarda, kesinlikle, geçirilen zamanlar işte İmam Hatip Lisesi ya da İlahiyat Fakültesi'nin bir iki senesinin tekabül edebilir. Böyle bir şey vermek kesinlikle lazım. Bir ara biliyorsunuz birkaç, epey oldu, birkaç yıl değil. Galiba eski Diyanet İşleri Başkanımız Mehmet Görmez zamanındaydı. 1000 kadar böyle
evet,
melle, molla şey yapıldı, istihdam edildi.
Evet.
İmam hatip olarak, müezzin olarak istihdam edildi. Eminim çok, bilmiyorum, daha çok herhalde doğudaki illerde bu istihdam
Evet, daha
sağlandı.
çok
Oradaki
oralarda.
dini yaşantıya çok olumlu katkısı olduğunu varsayıyorum. Öyledir
Kesinlikle.
yani, kesinlikle.
Çok büyük bir katkısı var. Çünkü bu kişiler mesela madde bağımlılığı sorunu var. Mesela
Evet.
boşanma sorunu var.
Evet.
Bu insanlar ailelerle, gençlerle daha rahat o bölgede
Evet.
ilgilenebiliyorlar. Kendi üzerine bir mesuliyet olarak görüyorlar.
Görüyorlar. Bir de geçim dertleri de ortadan
Geçim,
kalkıyor. Başka
evet.
bir işle uğraşmak zorunda değiller.
Uğraşmıyorlar yani
Bunun
bunlar.
karşılığında bir maaşları oluyor.
Evet. Bence tabii onları alıp bu kurumlarda istihdam etmek ayrı bir şey. Ama kesinlikle bu medreseler, adları medrese olması gerekmiyor. İslami ilimler okulu diyelim. Bu İslami ilimler okullarına bir denklik verilmeli. Neden? Çünkü eskiden medreseye giden hakikaten çok yetenekli insanlar
Evet.
olmuş. Onların bir kısmı bugün profesör, doçent, tanıdıklarımız var. Çok iyi kapasitelerle yetişmişler.
Evet.
İlahiyat fakültelerinde hocalık yapıyorlar, diğer yerlerde. Fakat artık o tür öğrencileri bulamıyorlar. Daha çok fakir olan, daha çok önemli yerlere girememiş olan öğrenciler ancak bu medreselere geliyor.
Evet.
Çünkü burada diye bitirdiği zaman ne olacağı belirsiz.
Evet, bir muamma var.
Bir onu yaşamak istemiyor
evet,
insanlar.
Aile baskısı da var bu konuda.
Evet.
Gençler bazen istekli oluyor ama
ailesi
aileler
istemiyor. Yani orayı bitirince ne olacaksın, neyle geçineceksin gibi
evet,
kaygılar taşıyorlar. Bundan dolayı en azından orayı bitirenin belli ek dersler alarak imam hatip mezunuyla denkleşmesi lazım.
Doğru.
Bir ilk basamak olarak bunu yapabilirler. Yani
Evet.
bir ortak ad bulunur. İslami ilimler tedrisat merkezleri diye.
Evet.
Burada programları olur. O programları denetler. Milli Eğitim Bakanlığı'na veya Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı olur. İkisi de olabilir.
Evet.
Bu tevhid-i tedrisata aykırı düşmez. Çünkü
devletin kontrolü var.
Devletin kontrolü
tevhid
var.
Tevhid var yani.
Tevhid, tabii tevhid devlettir en başta. Ama bu
evet,
tevhidi çok güzel dediniz.
Evet.
Diyanet üzerinden sağlar.
Tabii.
İlla Milli Eğitim üzerine sağlamak zorunda değil. Çünkü Diyanet İşleri dinle ilgili konularda daha geniş bir uzmanlık alanına sahip.
Hocam devletin kaygısı zaten ya orada ne oluyor? Yani ne bitiyor? Bir teftiş etmek, az çok müdahale etmek. İster Diyanet üzerinden yapsın, ister MEP üzerinden
tabii,
yapsın.
Tabii,
fark etmez yani.
Şimdi Milli Eğitim,
o ana omurgayı bozmasınlar
evet,
yeter.
Evet, o önemli.
Evet.
Bu denkliği sağlarlarsa oraya artı bazı dersler koymak.
Evet.
Mesela işte Türkiye tarihini koymak.
Evet.
Türk edebiyatı
sizin
tarihini
de zaten
koymak
bir tebliğinizde öyle bir şeyiniz var değil mi? Teklifiniz
evet,
var hocam. Yani bir takım yeni bir yöntem. Bu
evet,
yöntemin yanına bu dönemin ruhunu yansıtacak yeni yöntemler eklenmeli diyorsunuz değil mi
evet,
hocam?
yeni yöntemler kesinlikle, yani sosyal bilimler çağdaş dünyada çok önemli yöntemler keşfetti. İşte fenomenoloji çok önemli bir yöntem mesela. Anlama yöntemi önemli bir yöntem. İstatistiksel yöntem. Dolayısıyla sadece rivayet yöntemi, sadece efendim tasvir yöntemi yeterli değil. Bunun yerine bu sosyal teorinin keşfettiği yeni yöntemler de bu müfredatta yer almalı, burada okutulmalı.
Evet.
Bu medresenin eğitimini daha da zenginleştirir. Sonra medreseyi bitiren kişi de çağda sosyal bilimlerle aşinalığında yabancılaşmayı yaşamaz, çarpılmayı yaşamaz. O açıdan da katkı verici olur diye düşünüyorum.
Evet. Hocam çok teşekkürler. Ben son olarak şunu sorayım
evet,
hocam. Bu ilk dönemdeki süremiz bitti ama ilk
evet,
yarıdaki. Siz şeyden bahsediyorsunuz. 1960'larda Pierre Bourdieu'nun Cezayir'de
evet,
1960'larda yaptığı bir araştırmadan
evet,
bahsediyorsunuz.
evet.
O nedir hocam?
Bu Kariye diye bir
evet,
topluluğu araştırıyor. Bu Kariye topluluğunda ulemanın yani mollaların yani
evet,
seydaların
evet,
medrese seydalarının o kabiledeki kan davaları çatışmalarında, o kız kaçırma olaylarında çok ciddi roller üstlendiği ve o insanları barıştırdığı ve dolayısıyla bir barış elçiliği rolünü oynadıklarını söylüyor.
Anladım.
Pierre yani Bourdieu.
Evet, bir Fransız sosyolog da bunu, bu hakkını teslim etmiş evet, oluyor yani, yani bu yapıların aslında.
Kesinlikle yani Cezayir'de evet. Ama bu Güneydoğu Anadolu'da hala devam ediyor. Evet. Ve hakikaten ben de Elazığ özelinde araştırmıştım. Bunu gördüğümde hayret ettim yani. Bu kadar aşina değildim. Dolayısıyla bu topluma sadece din eğitimi değil, diğer alanlarda da çok büyük katkıları olmuş evet. Seydaların.
Türk sinemasındaki filmlerle o imajı yerle bir etmeye çalıştıkları halde hala saygınlıkları da
devam ediyor.
Değil mi hocam? Türk evet. romanında, kesinlikle. Edebiyatta, tiyatro kesinlikle. Eserlerinde, Türk kesinlikle. Sinemasında...
Resimli aslında, Ay gibi dergilerde, Gırgır gibi dergilerde
hep o imajla dalga evet. geçilmesine, alay evet. edilmesine rağmen elhamdülillah hani Müslüman evet. milletimiz evet. o kurumlara ve bu insanlara sahip çıkıyorlar. Hocam çok teşekkürler.
Ben teşekkür ederim.
Değerli dostlar, Erkam Radyomuzun kıymetli dinleyicileri, Düşünce Günlüğü'ne şimdi kısa bir ara veriyoruz. Aranın ardından Türk solunun bağızçılıkla imtihanını konuşacağız. Türk solu bağızçıları ne solur diyeceğiz. Evet. Kısa bir ara.
Buluşma noktamız Erkam Radyo.
Değerli Erkam Radyo dinleyicileri, Düşünce Günlüğü programımız devam ediyor. Ben Deniz Alican, her zaman olduğu gibi stüdyo konuğumuz Profesör Doktor Ergün Yıldırım hocamızla birlikteyiz. Programımızın ilk bölümünde medreseyi konuştuk, medreseleri konuştuk. Geçtiğimiz günlerde 7-8 Aralık tarihlerinde Diyarbakır'da medreselerin geleceği, medresenin geleceği başlıklı Mardin Artuklu Üniversitesi, Dicle Üniversitesi ortak bir program, bir sempozyum yaptılar. Ergün hocamız da orada bir tebliğ sunmuştu. Bu vesileyle bu yoğun gündemin arasına hocam bizim klasik İslam eğitim evet. müessesemiz medreseyi sokmuş olduk, evet, konuştuk, evet. Tekrar bir
onlar her değer zaman atfettik. Meselemiz bizim.
Evet, her zaman
uzun meselemiz. Vadeli önemli meselelerimiz
evet.
onlar.
Evet, hocam tekrar biz biraz sıcak gündeme dönelim.
Evet.
Sıcak gündem Suriye,
bölge, Orta Doğu, yeni Orta Doğu. Bir değişim, tarihsel evet. bir değişim yaşanıyor. Evet.
Tabii biz Suriye'deki İşte bir takım televizyon programlarındaki gibi haritalarla bilmem strateji falan konuşmuyoruz.
Yok. Biz ayaklarına sizinle... bile çizme çeksinler daha iyi yaparlar belki yani bunlar.
Biz mesela Bağız Partisi'ni konuştuk. Bundan evet. önceki birkaç programımızda nasıl ortaya çıktığını, ne evet. anlam ifade ettiğini ya da etmediğini.
Etmediğini bölge için.
Politikasının ne olduğunu konuştuk. İlginç bir şey var hocam. Hani siz de yazdınız Türk solu bağızçıları ne solur diye. Türk solu şu anda yani Esed'in bu çürümüş, zalim, işkenceci rejimini savunuyor. Hala evet. bir sempati besliyor. Dillerinin altında bu var. Muhtemelen şu anki bu muhaliflerin bu zafer sarhoşluğu geçip biraz gerçeklerle yüzleştikleri zaman bizim Türk solu biz size demiştik. Demeye başlayacaklar. İnşallah tabii. o fırsat olmaz
İnşallah
ama.
Olmaz. Yok olmaz o yani evet. bir biçimde.
Hocam bizim Türk solunun siz işte şeyden bahsediyorsunuz. Yön dergisinden bahsediyorsunuz 60'lı yıllarda. Öncesi Kadro dergisi değil mi hocam? 1930'larda.
Tabii. 32,
aslında 34. hani Kadro dergisiyle başlayan, Yön dergisiyle devam eden sol Kemalizmin evet. bu sempatiyi duyduğunu söylüyorsunuz. Evet. Nedir hocam bunun tarihi evet, bu arka planı? Biraz çok, bundan bahseder evet. misiniz bize?
Aslında biz Türkiye'nin Orta Doğu'dan çok kopuk olduğunu sanıyoruz. Biz Avrupalılaşmaya başladığımız andan itibaren egemen seçkinlerin bize dayattığı bir bakış açısı bu. Türkiye aslında hem Orta Doğu'nun bir parçasıdır hem de Balkanların bir parçasıdır. Orta Doğu'dan da ayrılmaz, Balkanlar'da da ayrılmaz. Orta Asya'dan da ayrılmaz. Sovyetler çöktü, yeniden Türkistan bölgesiyle etkileşimi başladı.
Başladı.
Ondan sonra Balkanlar'da Sovyetler çöktü, Balkanlar'la da değil mi ilişkiler devam evet. etti. Gidip geliyoruz, etkileşimimiz var. Oranın bize ne kadar benzediğini görüyoruz. Şimdi Orta Doğu ile ilgili de siyasal analizler yapılırken sanki Türkiye hiç Orta Doğu'da değilmiş gibi yapılıyor. Oysa bu Bağışçılık taraftarlığında ortaya çıktığı gibi Türkiye'deki Kemalizmin, sol Kemalizmin özellikle Atatürk'ü sol üzerinde yorumlayan çevrelerin bu Orta Doğu'daki cumhuriyet rejimleriyle kan bağına sahip olduğunu gördük. Orta Doğu'da Osmanlı'nın yıkılmasından sonra kurulan yeni rejimler iki ana kategoriden oluşuyor. Bir, monarşik rejimler, onlar Körfez'de daha çok toplaşıyorlar. İşte bir de Ürdün falan var. Bir de cumhuriyet rejimleri var. Orta Doğu'nun cumhuriyet rejimlerinin hepsi darbeye dayanıyor.
Evet.
Nasır darbeyle geldi.
Devrimci söylemi var.
Devrimci kendilerine, yani büyük şeyler yaptıkları havasını vermek için kendilerine devrimci diyorlar.
Cumhuriyeti de kullanıyorlar.
Fransız devrimi büyük bir şey, evet, ya hakikaten, evet. Fransız devrimi sev sevme büyük bir şey yani. Yeni, evet, bir toplumsal düzen getiriyor. Yeni fikirler getiriyor. Aydınlanma hareketi var. Bunların hiçbirisine bir aydınlanma hareketi yok. Bunlar tamamıyla Avrupa ideolojilerini taklit ediyorlar.
Aslında monarşilerini bunların sağlamlaştırıyorlar.
Farklı bir şey oluyor. Evet. Monarşiyi yerinden ediyorlar.
Ediyorlar.
Oligarşiyi kuruyorlar.
Ha, evet.
Monarşi yerine oligarşi geçiyor. Ya da tek adam rejimi geçiyor.
Ama hocam monarşileri de devam ediyor bir taraftan yani.
Ya i̇şte monarşi deyince biz hani bir aile, evet, hanedanlığına dayalı krallık veya padişahlık. Ama orada aile hanedanlığı da var.
Evet.
Burada doğru padişahlık bir kişi, burada da bir kişi geliyor.
Çocukları yani, geliyor hep.
Yani Abdülnasır peşlerle ölünceye kadar devam ediyor, evet, o anlamda, evet, diyorsun. Evet, Mustafa, evet, Kemal ölünceye kadar iktidarda. Kaddafi ölünceye kadar iktidarda. Esad ölünceye kadar iktidarda.
Suriye'de farkı bir de oğlu geliyor,
evet,
hocam.
Suriye'de yani oğlu geldi.
Evet.
Yani Mısır'da o gelmedi. Türkiye'de oğlu, evet, gelmedi. Evet. Doğru. Bu cumhuriyet rejimlerinin çok ortak yanları var. Orta Doğu'da Osmanlı'nın yıkılmasıyla beraber ortak rejimler kuruldu. Bu ortak rejimleri Fransızlar ve İngilizlerin siyasetleriyle kurulduklarını söylemek mümkün. Ya onlarla anlaşarak kurdular ya da onların emriyle kurdular.
Ya da onların biz, kurduktan sonra emrine girdiler.
Emrine girdiler. Yani biz Lozan Anlaşması'nı kiminle yaptık? Yunanlarla mı yaptık Lozan Anlaşması? Biz milli mücadeleyi Yunanlarla yaptık. Değil mi? Aslında sadece Yunanlarla değil. Yunanlar bir kuklaydı.
Evet.
Sonra da oturduk İngilizlerle. Lozan'da anlaştık.
Doğru.
Değil mi?
Doğru hocam.
Bunları daha ilkel biçimde Irak'ta ve Suriye'de Fransızlarla ve İngilizlerle yaptılar. O darbeler Türkiye demokrasiye geçerken cumhuriyet rejimi 45'lerden sonra onlar demokrasiye geçmediler. Hepsinin adı cumhuriyet. Suriye Arap Cumhuriyeti. Irak bilmem ne cumhuriyeti. Efendim Mısır bilmem ne cumhuriyeti, Libya'da cumhuriyet, Cezayir'de öyle, hiçbirisinde demokrasi yok adı mesela. Varlıklarında da demokrasi yok. Bunlar ne? Hepsi askeri cuntayla kurulmuş. Mesela Tunus'ta mücadele ediliyor, Cezayir'de. Boumedien geliyor, bir general Boumedien geliyor, işte Ahmet neydi? Ahmet Bin Bella'yı yerinden ediyor. Milli mücadelenin sivil önemli bir kahramanı. Ve orduyla darbe yapıyor. O kuruyor. Ve ondan sonra Fransızlarla anlaşıyor. Onlara uygun bir rejim kuruyor. Şimdi Suriye'de, Orta Doğu'daki bu cumhuriyetçi darbecilikle gelen, tek adamlara dayanan, diktatörlüğe dayanan, tek parti rejimine dayanan ve oligarşik olan belli bir elit kesimiyle beraber bunu sürdüren bu yapılar tümüyle ilk defa Suriye'de yıkıldı. Bunu görmemiz lazım. Türkiye'de sol Kemalizm bunları istiyor zaten. Mesela Kadro dergisinde, yani yıkılması değil, darbeci olan, orduda cuntayla gelen, efendim ondan sonra dine ciddi anlamda mesafeli olan, sosyalist olan, nasyonal sosyalizm diyoruz. Yani onun farklı tonu Kaddafi'de de var, Nasır'da da var, Saddam'da da vardı, efendim Esad'da da vardı.
Bizde şimdi de yumuşak bir forma Atatürk milliyetçiliği de kısmen
besliyor. Öyle yorumladılar şimdi.
Evet, öyle yorumladılar. Evet.
Sol Kemalistler öyle, evet, yorumladı. Atatürk tam öyle değil. Evet. Sol Kemalistler Kadro dergisi ve 60'lara yakın Yön dergisini 61'de çıkarıyorlar ama Yön dergisi etrafında çok önemli sol aydınlar var. Yani Niyazi Berkes var.
Evet.
Şevket Süreyya Aydemir var.
Mümtaz Soysal var.
Mümtaz Soysal var.
İlhan Selçuk var.
İlhan Selçuk var. böyle
Doğan Avcıoğlu
kemik
var.
Adamlar var. Evet. Doğan Avcıoğlu var. Bu adamların da temel düşüncesi budur. Devlet, yani Sovyetik anlamda devletle her şeyi kontrol etmek, ticareti devletle yapmak, devletle yönetmek, devletle müdahale etmek, devletle toplumu ayağa kaldırmak, devletçi bakış açısı var. Devletçi bakış açısı derken, yani ekonomik anlamda devletçi bir bakış açısı var. Ve devleti çok otoriteryen bir anlamda sahiplenme var. Yani daha demokratik bir devlet anlayışı yok. Sovyetlerin devlet şeyini biliyoruz. Bunlar da oradan ilham alıyorlar. Bunlar mesela gerektiğinde parlamentoya müdahale etmenin
devrim olarak nitelendiriyor.
Devrim olarak. Yani Doğan Avcıoğlu.
Darbenin, darbe eşittir devrim aslında.
Devrim. Mesela Doğan Avcıoğlu Devrim dergisini çıkarıyor. Ve bu Devrim dergisinde de bu yöndeki fikirleri savunuyor. Yön dergisinin sahibi de Doğan Avcıoğlu'dur. Doğan Avcıoğlu da ordudan gelen bir adamdır.
Evet.
Ve 70 darbesini, 12 Mart'ta. Mart darbesini yapmak için bunlar da junta oluşturuyor ordu içinde. Ordu içindeki bu juntadan artık darbe yapıp Türkiye'ye el koyacağını düşünüyorlar bunlar. Ondan sonra adam evde takım elbisesini giyiyor, tıraş oluyor, kravatını
bekliyor.
Takıyor, bekliyor. Gideceğim, radyoda konuşma yapacağım ve Türkiye'de devrimi ilan edeceğim. Tabii hiç beklediği gibi olmuyor. Jip yaklaşıyor, askeri jip. Buyurun diyor. Alıyorlar, hapishaneye götürüyorlar. Yani çok tarih onunla ciddi bir şaka yapıyor yani. Ciddi bir ironi hakikaten. Türkiye'nin Düzeni kitabını okuduğumuzda da bu yaklaşımları açıkça görüyoruz. Ondan sonra bunlar anti-emperyalist bir söylemi dile getiriyorlar. Bunlar daha çok anti-Amerikancılar. Ama Rusya ile çok daha bir şeyleri var. Yakınlıkları var. Sovyetik gelenekle yakınlıkları var.
Ve
serbest piyasada nefret ederler.
Evet.
Özel teşebbüsü sevmezler. Özel mülkiyete karşı çok mesafeliler.
Bir de şey var değil mi hocam? Suriye özelinde.
Evet.
Özellikle bu Esed ailesinin Nusayri olması. Ve şey yani Şia'nın daha uç bir yorumu. Ve bir laiklik vurgusu da var orada.
Laiklik vurgusu da var
yani
burada.
Yani bu bunların hani işte aile yaşantıları.
Tabii.
Bir takım işte eşinin kendisinin İngiltere'de eğitim görmeleri, işte o Batı tandanslı bir eğitimleri olmaları. Sanki tabii. Bizimkilerin sempatisi bütün bu politik söylemlerin evet bunlar var fakat
tabii.
Bu laiklik hayranlığından kaynaklanıyor bu sempati.
Tabii bunlar çağdaşlaşmayı dediğin gibi tamamıyla laikleşme olarak görüyorlar.
Mesela şimdi Ahmet Eşşar'a işte Cevlani, meşhur Cevlani.
Evet.
Yani onun en son bizim Dışişleri Bakanımızı takım elbiseyle kravatla karşılamasına bile hani normalde böyle bir tipolojiyi yüceltiyorlar.
Savunurlar, yüceltiyorlar.
Ya ona bile katlanamıyorlar. Hani bu bize ait bir şey bu kıyafet. Ya sen tekrar o haki yeşil askeri kamuflajına tabii. Dön. İşte
sarık sar.
Ya sakalını kesmek istese bile.
Ki biz daha kolay sana
tabii,
gol atabilelim.
Yani Ahmet Eşşar'a dese ki ya ben bu İslamcı siyasete işte bu halime sakalımı keserek devam edeceğim dese. Hani kendilerine o manada benzetmek de istemiyorlar. Orada
evet.
Bir tahtları var. Bizim Türk solunun şeyini
bu,
anlamak da zor hocam ya.
Bu şeriatçılık.
Zihniyetini anlamak da zor
bu
yani.
Bu Türk solunun ürettiği bir şeriatçılık şeyi var, imgesi var.
Öteki.
Evet, öteki olan, sakallı olan, işte ondan sonra başında sarığı olan, dünyadan bir haber olan.
Evet.
Göbekli olan, ondan sonra çirkin suratlı olan, şeriatçılık karanlık olan, kasvetli olan, gerici olan. Böyle
evet.
Bir şeriatçılık üretimi var bunların. Buna uygun olmalarını istiyorlar.
Evet.
IŞİD biraz ona uyuyordu.
Evet.
Dolayısıyla IŞİD'in olmasına çok memnundular.
Tam ötekiydi.
Evet
yani.
Tam ötekiydi. Rahat saldırabilirlerdi.
Evet.
Tam bulduklarıydı. Ama Muhammed Şara böyle değil. Onların algılarını ters yüz eden bir adam oldu.
Evet.
Onları yapı bozumuna uğrattı yani. Ters yüz etti.
Evet.
Hiç düşündükleri gibi çıkmadı.
Çıkmadı.
Bu onları kızdırıyor. Şimdi onlar tabii
yani,
Orta Doğu'da kendilerine bir model
bir
görüyorlar.
Sünni bir Müslüman olarak çoğulculuktan bahsediyor. Azınlıkların hakkından bahsediyor.
Evet.
Diyor belediye hizmetlerini yeniden kuracağız diyor. Tek ordu olacak diyor. Ya aslında bugüne kadar onların dillendirdiği şeyleri söylüyor şu anda. Sünni bir
onların,
Müslüman orada.
Böyle garip bir şey var tabii. Yani sanki insanların dini çoğulculuk olarak beraber yaşaması, farklı mezheplerin birbirine tahakküm etmeden bir arada yaşaması laiklikle olmuş gibi. Yani bu Avrupa tarihi için laiklikle oldu da bizim Türklerin tarihinde, Müslümanların tarihinde laiklikle olmadı bu yani. Bunlar hakikaten çok cahil ama ortak kandaşlıkları, ruh ikizlilikleri aslında Bağızçılıkla temelde işte darbeci olmaları, cuntacılıktan yana olmaları, parlamentoya müdahaleci bir bakış açısına sahip olmaları, laikliği her şeyin üstünde görmeleri, yani laiklik anlayışı olsun, sanki her şey olacak, her aydınlanma olacak. Böyle bir bakış açısı var bunlarda.
Evet.
Bunlar da aslında bir yönüyle Avrupalıların devşirdiği aydınlar
evet.
grubu.
Firari aydınlar.
Firari hocam. Aydınlar.
Sizin
bunlar.
Tabirinizle.
Kendi düşünce varlığından, dünyasından firari etmiş.
Aslında hocam.
Oradan bakıyorlar yani.
Evet. Yani bu topraklarla bağları sadece burada ikamet etmelerinden kaynaklanıyor.
Evet.
Çünkü aynı
çok
insanlar
doğru.
diyor ki ya bugün Esed'le bir savaş çıksa ben onun tarafını tutarım diyor. Ya da diyor orada bunları görmektense diyor. Muhalif grupları İsrail tanklarını görmeyi yeğlerim diyor.
Yani bu kadar da
bu,
olmaz.
Bu toprakların
çok
insanı
büyük,
olamaz bu insanlar
evet, çok
yani.
Büyük bir hakikat.
Hiçbir bağları yok.
Yabancılaşma yani.
Bu değerlerle,
evet.
tarihle,
dinle,
milletle,
hiçbir şeyle yok
vatanla
yani.
Hiçbir bağları yok bu insanların.
Yok,
sadece burada ikamet ediyorlar. İşin garibi en iyi
gerçekten
yerde de onlar
öyle.
Oturuyor ikamet ediyor. O da ayrı bir sorun.
Ayrı yani. Bir şey yani hani o bir general emekli dedi ya bizim elbiselerimizin üzerinde bile Yüsey yazıyordu. Ben buradan büyük bir şey duyuyordum. Şimdi bizimkiler füze yapıyor bilmem insansız.
Evet.
Hava uçağı yapıyor
evet.
diyor. Yani mesela o general laik ama vatanperver bir adam. Bak gerçeği görmüş, hissetmiş,
evet.
takdir ediyor.
Evet.
Ama bu Bağızçı zihinler hakikaten yani devşirme aydınlar gibi. Yani Bağız kim? Suriye rejimi, eski rejimi kim? Ya kendi halkını atmış, kendi halkını korkutmak için yeryüzünde cehennem kurmuş. Bu korkularla yönetmiş. Her yerde yeni yeni mezarlar çıkıyor, toplu mezarlar. Ya böyle bir rejim laik görüntüsü vermiş diye kalkıp savunulur mu ya?
Evet.
Böyle bir şey. Bunun darbeciliği savunulur mu ya? Bunun ne devrimciliği, ne cumhuriyeti ya? Böyle cumhuriyet mi olur ya?
Ya. Hocam sizin o zaman soru hani evet. Bağızçılık Türkiye solunun ne olur? Diyorsunuz ki darbeci kardeşleri, cuntacı
evet.
kardeşleri ve laikçi kardeşleri oluyor. Bir de solculuğun Sovyetik ateizmi ve devletçiliği.
Evet,
yani aslında
evet.
bütün bunlara kardeş ya,
evet,
ya da bunlardan
evet.
dolayı kendilerini yakın hissediyor.
Yakın hissediyor. Hani müminler evet, kardeştir
evet.
diyoruz ya. Bunlar da buradan kardeş görüyor maalesef.
Evet. Ve bu maalesef. İlk defa bir böyle yerle yeksan oldu.
Evet.
Dolayısıyla onlar bir burçlarını
yıkılıyorlar.
Daha kaybettiler.
O da önemli. Yani ilk Suriye'de başladı bu rejim
evet.
ve ilk şimdi Suriye'de yıkıldı. Dolayısıyla Orta Doğu yeni bir tarihsel döneme merhaba diyor.
Evet.
Artık cuntacılık, diktatörlük sevilmeyen, hoşlanmayan bir şey olacak. Bağızçılık ve onun benzeri olan yapılar tarihe gömülecek yani.
Evet, evet.
Bunlar da tarihe gömülecek. Ya bu rollerini bırakacaklar, yeniden bu toplumla barışacaklar, bu tarihle barışacaklar, bu coğrafyanın değerleriyle barışacaklar. Ya da onlar da tarihin çöplüğüne atılacaklar yani.
Belki
başka
hocam
bir yolu
o Arap Baharı şeye ulaşmadı. Hani en büyük etki alanı Mısır'da olacaktı.
Evet,
olmadı.
Evet.
İşte İhvan'ı belki sonunu getirdi.
Evet.
Bu buradaki bu geçiş Avrupa devlet siyasetini de herhalde etkileyecek değil mi? Hani
tabii.
bundan sonra
evet.
bu tür Bağızçı vekalet
rejimleri olmayacak.
Rejimleri olmayacak ya da
evet.
artık böyle hani vekalet rejimlerle Orta Doğu'daki Müslüman
düzeni.
Ülkeleri yürütemeyeceklerini de belki görecekler.
Kesinlikle.
Yani Arap Baharı'ndan daha etkili bir
daha etkili.
Devrim oldu bu sanki.
Şimdi
yani.
Arap Baharı'nda Türkiye'nin aktörlüğü sonra girdi.
Evet.
Devreye ama burada şimdi başlangıçta Türkiye'nin aktörlüğü var.
Var.
O da önemli.
Ve sabırla işlenen bir süreç var.
Bir süreç var.
Süreç var.
İnşallah
evet.
tamamlanır
İnşallah.
Bu süreç.
İnşallah.
Bölgemiz ve milletimiz, Suriyeliler ve Türkler. yeni bir İslami ruh, yeni bir bölgesel ruh, yeni bir Orta Doğu ruhu ortaya koyarlar. Bu milletlerimiz, toplumlarımız bölgede Siyonizm'den, emperyalizmden, diktatörlüklerden, çektiklerinden kurtulurlar.
İnşallah. Evet. Hocam çok teşekkürler.
Ben teşekkür ederim.
Değerli Erkam Radyo dinleyicileri, bugünkü Düşünce Günlüğü programımızı burada bitiriyoruz efendim. Haftaya başka konu ya da konularla tekrar karşınızda olmayı murad ediyoruz. Hoşça kalın.